Ayrım 71.
Gereksiz kağıtları, kitapları, hatta belki bildirileri de saklamak ya da yakmak fırsatını bulmuştu. Bir yandan da kendisi, kız kardeşi, halası, üniversite öğrencisi kız, belki sarkık kulaklı erkek kardeşi için bile bir tehlikenin söz konusu olamayacağı düşüncesindeydi. Sabahleyin hizmetçi kadın koşarak ona gelince hiç düşünmeden gitti Maria Ignatievna'ya. Asıl amacı dün kocasının korkulu sayıklamaya benzer bir durumda Pyotr Stepanovich'in genel yarar uğruna Kirillov için kurduğu plan hakkında anlattıklarının doğru mu yanlış mı olduğunu öğrenmekti. Ama geç kalmıştı. Maria Ignatievna hizmetçi kadını yollayıp yalnız kalınca sabredememiş, kalkıp eline geçen bir şeyi, pek ince, mevsime hiç gitmeyen bir giysiydi herhalde bu, omuzlarına atmış, kocasıyla ilgili en doğru bilgiyi alabileceğini umduğu Kirillov'a gitmişti. Orada gördüklerinin yeni doğum yapmış bir kadın üzerinde ne gibi etkileri olacağını düşünmek güç olmasa gerek. Masanın üzerinde göz önünde duran Kirillov'un mektubunu görmemiş olması ilgi çekici bir noktadır. Yukarı odaya koşmuş, çocuğunu kaptığı gibi sokağa çıkmıştı. Islak bir sabahtı, sis vardı. Dışarıda incin yoktu. Soğuk, yapışkan çamurların içinde sık sık soluyarak koşuyordu. Sonunda evlerin kapılarına vurmaya başladı. Bir evde kapıyı açmadılar, ötekinde de kapıyı uzun süre yumrukladığı halde açılmadı kapı. Sabırsızlık içinde üçüncü eve koştu, yumruklamaya başladı. Kentimizin tüccarlarından Titov'un eviydi bu. Büyük bir gürültüye sebep oldu burada. Bağıra bağıra ağlıyor, birbirini tutmaz sözlerle kocasının öldürüldüğüne inandırmaya çalışıyordu onları. Titov'ların evinde Şatov'u tanıyorlar, onun hikayesini biraz biliyorlardı. Daha dün doğurduğunu söyleyen bu kadının, kucağında yarım yamalak örtülü bir çocuk, böylesine bir soğukta, böyle bir giysiyle sokakta koşması dehşete düşürmüştü onları. Maria Ignatievna'nın sayıkladığını sandılar önce. Kimin, Kirillov'un mu, kocasının mı öldürüldüğünü de anlayamıyorlardı bir türlü. Maria Ignatievna kendisine inanmadıklarının farkına varınca koşarak gidecek oldu. Ama zorla durdurdular onu. Avazı çıktığınca bağırıp çağırdığını, çırpınıp durduğunu söylüyorlar. Filipov'un evine koştular hemen, iki saat sonra Kirillov'un intihar ettiğini, bir mektup bıraktığını kentte duymayan kalmamıştı. Polis henüz bilincini kaybetmemiş olan Loosa kadına gitti. Onun Kirillov'un bıraktığı mektubu görmediği anlaşıldı burada. Ama kadının mektubu görmeden kocasının öldürüldüğü sonucuna nasıl vardığını öğrenemediler. O adam öldürüldüyse kocam da öldürülmüştür diye bağırıp duruyordu. Beraberdiler. Öğleye doğru bilincini kaybetti. Bir daha kendine gelemeden 3 gün sonra öldü. O sabah iyice üşüten çocuksa ondan önce ölmüştü. Arina Prohorovna, Maria Ignatievna ile çocuğu odada bulamayınca işlerin sarpa sardığını sezinleyip koşarak eve gidiyordu ki avlu kapısında durdu. Hizmetçi kadını git beye sor bakalım Maria Ignatievna orada mı ya da nerede olduğunu biliyor mu diyerek Kirillov'a yolladı. Kadın dehşet içinde avazı çıktığınca bağırarak geri geldi. Arina Prohorovna herkesin korktuğu aman mahkeme kapılarında canın çıkar gerekçesiyle susturdu onu. Gördüklerini hiç kimseye söylememeye razı etti, sessizce çıkıp gitti. Tabii Loosa kadının doğumunu kendisi yaptırdığı için o sabah öyle heyecanlandığını iddia etti ya, gene de bir şeyler öğrenebildiler ondan. Şatov'un evinde duyduklarını pek işgüzar, soğukkanlı bir tavırla anlattı. Ama olayla ilgili hiçbir şey bilmediğini, anlamadığını öne sürerek konuşmadı. Kentte ne biçim bir kargaşalığın başladığını tahmin etmek güç olmasa gerek. Yeni bir olay, gene bir cinayet. Ama artık o kadar basit değildi durum. Bu cinayetleri işleyen, yangınları çıkaran, işçileri baş kaldırmaya kışkırtan gizli bir örgütün gerçekten var olduğu anlaşılmıştı artık. Liza'nın korkunç ölümü, Stavrogin'in karısının öldürülmesi, Stavrogin'in kendisi bile bile çıkarılan yangın, bakıcılar yararına düzenlenen balo, Yulia Mihailovna'nın çevresindeki gençler. Stepan Trofimovich'in ortadan kaybolmasında bile esrarlı bir yan görme sevdasındaydılar. Herkes Nikolay Vsevolodovich hakkında dedikodu ediyordu. Akşama doğru Pyotr Stepanovich'in gittiği öğrenildi. Ne gariptir ki en az ondan söz ediyorlardı. Ama o gün en çok senatörün adı geçti. Filipov'un evi öğleye kadar kalabalıktı. Gerçekten de Kirilov'un bıraktığı mektup polisi şaşırtmıştı. Kirilov'un Şatov'u öldürdüğüne de, katilin intihar ettiğine de inanıyorlardı. Bununla beraber, gerçi şaşırmıştı polis ya, ipin ucunu hepten de kaçırmamıştı. Örneğin Kirilov'un mektubunda pek belirsiz bir biçimde sözü edilen koruluk sözcüğü, Pyotr Stepanovich'in umduğu gibi şaşırtmamıştı kimseyi. Polis hemen Skvoreshniki'ye koştu. Bunun tek nedeni kentimizde ondan başka koruluğun olmadığı değildi. Biraz da içgüdüyle koşmuşlardı oraya. Çünkü son günlerin dehşet verici olaylarının tümü doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak Skvoreshniki ile bağlantılıydı. Bu içgüdüyle oraya koştuklarını hiç değilse ben tahmin ediyorum. Şunu da söyleyeyim, Varvara Petrovna sabahleyin erkenden, hiçbir şeyden haberi yokken Stepan Trofimovich'i yakalamak için yola çıkmıştı. Bir takım izlerden yararlanarak o gün akşama doğru buldular cesedi. Cinayetin işlendiği yerde de katillerin pek acemice unuttukları Şatov'un kasketi bulunmuştu. Cesedin muayenesi, tıbbi incelenmesi, ilk adımda yapılan tahminler, Kirilov'un bu işi birkaç arkadaşı olmadan yalnız başına yapamayacağı kuşkusunu uyandırdı. Bildirilerle ilintisi olan gizli Şatov-Kirilov birliğinin gerçekte var olduğu çıkıyordu ortaya. Kirilov'un cinayeti beraber işlediği arkadaşları kimlerdi? Bizimkiler o gün hiç kimsenin aklına gelmemişti henüz. Kirilov'un kapalı mektubundan anlaşıldığı gibi herkesin harıl harıl aradığı Fetka'nın onunla böylesine uzun süre kalabileceği kadar yalnız yaşadığını öğrenmişlerdi. Herkesi en çok bu karmakarışık şeylerden doğru dürüst birbirini tutar sonuçların çıkarılamaması sıkıyordu. Ertesi gün Liamshin birdenbire ortaya çıkıp her şeyi açıklamasaydı, paniğe kapılan kentlimizin düşünceleri sonunda nereye varırdı bilinmez. Dayanamamıştı. O akşam Pyotr Stepanovich'in içine doğan şey olmuştu ona. Önce Tolkaçenko'ya, sonra da Erkel'e emanet edildiği ertesi gün akşama kadar yüzünü duvara dönmüş, ağzını hiç açmadan, sorulan sorulara cevap vermeden yatağında uslu uslu yatmıştı. Bu yüzden kentte olup bitenlerden de bütün gün haberi olmamıştı. Ama her şeyi çok iyi bilen Tolkaçenko, akşama doğru Pyotr Stepanovich'in ona verdiği görevi bırakarak köye gitmeyi, yani düpedüz kaçmayı koydu aklına. Erkel'in içine doğduğu gibi akıllarını yitiriyorlardı bizimkiler. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim ki, aynı gün öğleden önce Liputin de kayıplara karışmıştı. Onun ortadan kaybolduğu ancak ertesi gün akşam üzeri, polis onun kaybolması üzerine pek korkan ama korktuğu için de durumu haber vermeyip susan ailesine birkaç soru sormaya geldiğinde öğrenilebildi. Biz gene Liamshin'e dönelim. Yalnız kalır kalmaz Erkel, Tolkaçenko'ya güvenerek ondan önce evine gitmişti. Hemen koşarak çıktı evden, tabii kısa bir zamanda öğrendi durumu. Eve bile uğramadan rastgele koşmaya başladı. Ama gece öylesine karanlık, alınan tedbirler de öylesine amansız ki, 2-3 sokak koştuktan sonra eve döndü, bütün gece odasına kapandı. Sabahleyin intihar etmeye kalkıştığı anlaşılıyor ama olmamış. Bununla beraber öğlene kadar çıkmadı odasından, saat 1'de kararını verip polise koştu. Yerlere diz çöktüğünü, hüngür hüngür ağladığını, önünde duran yüksek memurların çizmelerini öpmeye bile layık bir insan olmadığını bağıra bağıra söyleyerek yerleri öptüğünü anlatıyorlar. Yatıştırdılar, hatta okşadılar onu. Sorgusunun 3 saat sürdüğünü söylüyorlar. Her şeyi anlattı, her şeyi, bildiklerini en ince ayrıntılarına kadar. Olayların sırasını atlıyor, itiraf etmekte acele ediyor, hatta sorulmadığı halde gereksiz şeyleri anlatıyordu. çok şey bildiği, gerçekleri oldukça iyi verdiği anlaşılıyordu. Şatov-Kirilov trajedileri, yangın, Lebyatkinlerin ölümü ve benzeri ikinci planda kalmışlardı. İlk plana Pyotr Stepanovich gizli örgüt, organizasyon, şebeke çıkmıştı. Bunca cinayetin niçin işlendiği, bunca rezaletin niçin çıkarıldığı sorularına heyecanlı bir acelecilikle şöyle cevap veriyordu. Toplumun dayanaklarını düzenli bir çalışmayla sarsmak için, toplumu ayakta tutan her şeyi çürütmek için, herkesin aklını başından almak, her şeyi birbirine karıştırıp işleri çorbaya çevirmek, böylelikle bozulan, sarsılan toplumu, hastalıklı, çürümüş, ahlaksızlaşmış, tüm inançlarını yitirmiş ama öncü bir düşünce uğruna, kendi güvenliği uğruna yanıp tutuşan toplumu, isyan bayrağını kaldırarak, o ana kadar gizliden gizliye çalışmış, elinden gelen her şeyi yapmış, tutunulabilecek zayıf noktaları araştırmış olan beşliler ağına dayanarak toplumu bir anda avucunun içine almak için. İleride beşli grupların neler yapabileceklerini göstermek için Pyotr Stepanovich'in böyle planlı bir kargaşalığın ilk denemesini kentimizde yaptığını, söylediklerinin kişisel düşüncesi olduğunu söylüyordu. Nedenle açık yürekli olduğumu, gerçekleri nedenle içtenlikle anlattığımı göz önünde tutmalısınız. Bu açıklamalarım olur ki ileride de işinize yarar. Çok mu beşliler olduğu sorusuna, sayılamayacak kadar çok, bütün Rusya beşliler ağıyla örtülüdür diye cevap veriyordu. Her ne kadar delil göstermiyorduysa da, sanırım içtendi bu cevabı verirken. Ancak topluluğun Avrupa'da basılmış programıyla karalama da olsa Pyotr Stepanovich'in kendi el yazısıyla yazdığı ilerideki hareket planının taslağını gösterebilmişti. Söylediklerinin kişisel düşüncesi olduğunu söylediği halde Liamshin'in toplumun dayanaklarını sarsmak üzerine söylediklerini doğrudan doğruya bu taslaktan aldığı noktası noktasına yinelediği anlaşılıyordu. Yulia Mihailovna için sorulmadığı halde olayların sırasını atlayarak onun masum olduğunu, onu kafese koyduklarını söyledi. Ama ne gariptir ki Nikolay Stavrogin'in gizli toplulukla hiçbir ilişkisi olmadığını, Pyotr Stepanovich'le aralarında hiçbir anlaşmanın bulunmadığını söylüyordu ısrarla. Pyotr Stepanovich'in Stavrogin'le ilgili gizli, neredeyse gülünç denilebilecek niyetlerinden Liamshin'in haberi yoktu. Anlattığına göre Lebyatkinlerin öldürülmesi yalnızca Pyotr Stepanovich'in çevirdiği bir dolaptı. Nikolay Vsevolodovich'in uzaktan yakından ilişiği olmamıştı bu cinayetle. Pyotr Stepanovich kurnaz bir manevrayla onu suçun içine, belki buyruğu altına bile çekmek için öldürtmüştü zavallıları. Ama Pyotr Stepanovich'in budalaca bir saflıkla uyandıracağını umduğu minnet duygusu yerine Nikolay Vsevolodovich'in soylu yüreğinde sadece nefret, hatta umutsuzluk duygularını uyandırmış. Gene acele ederek sorulmadan Stavrogin için bile bile ima ediyormuş gibi bir tavırla onun son derece önemli bir kişi olduğunu ama anlaşılmaz gizli yanlarının bulunduğunu, kentimizde kendini tanıtmadan gizlice yaşadığını, bazı görevlerle buraya geldiğini, belki yakında gene Petersburg'dan kentimize teşrif edeceğini, Stavrogin'in Petersburg'da olduğu inancındaydı Liamshin, ama bu kez bambaşka bir durumda geleceğini, bütün bunları Nikolay Vsevolodovich'in gizli düşmanı Pyotr Stepanovich'ten duyduğunu söylüyordu. İki ay sonra Liamshin, Stavrogin'in onu koruyacağını, Petersburg'da onun cezasının hafifletilmesi için uğraşacağını, sürgündeyken de ona para yardımı yapacağını, amirlerine mektuplar yazıp rahat ettirilmesine çalışacağını umduğu için Stavrogin'i temize çıkardığını itiraf etti. Bu itirafından da anlaşılacağı gibi Nikolay Vsevolodovich'i gerçekten de pek büyütüyordu gözünde. Tabii ki o gece tutukladılar Virginsky'yi. Heyecandan olacak evdekileri de atmışlardı içeri. Arina Prohorovna, kız kardeşi, halası, hatta üniversite öğrencisi kız serbest bırakılalı çok oluyor. Şigalev'in bile en yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacağını, çünkü hiçbir bakımdan suçlu görülemediğini söylüyorlar. Ne var ki bunların hepsi söylenti olmaktan öte gidemeyen şeylerdir. Virginsky hemencecik itiraf etti her şeyi. Tutuklandığında ateşler içinde hasta yatıyordu. Buna neredeyse sevindiğini söylüyorlar. Vicdan azabından kurtuldum diyormuş sözde. İfadelerini hiçbir şey gizlemeden, hatta mağrur bir tavırla verdiği parlak umutlarının hiçbirinden vazgeçmediği, aynı zamanda da bir rastlantı kasırgasıyla böylesine farkına varmadan düşüncesizce yöneldiği toplumsal değil politik yolu lanetlediği söyleniyor. Şatov'un öldürülmesindeki tutumunda hafifletici unsurlar görülüyor. Kendisine verilecek cezanın pek öyle ağır olmayacağı umulabilir elbette. Hiç değilse kentte herkes bu düşüncede. Ama sanmam ki Erkel'in kaderini hafifletmek mümkün olsun. Cezaevine atıldığından beri ağzını açmıyor ya da açarsa elinden geldiğince yalan yanlış şeyler söylüyor. Bugüne kadar yaptıklarına pişman olduğunu bildiren bir söz çıkmadı ağzından. Öte yandan gençliğiyle kendini korumaya çalışmamasıyla, politika albenisinin sadece fanatik bir kurbanı olduğunu her haliyle ortaya koymasıyla, en sert yargıçlarda bile kendisine bir sempati uyandırıyor. Hele aylığının hemen hemen yarısını yolladığı annesine karşı tutumunun öğrenilmesinden sonra iyice artmıştı bu sempati. Annesi kentimizdedir şimdi. Hastalıklı, yaşına göre pek çökmüş bir kadıncağızdır. Ağlayıp sızlıyor, oğlunun bağışlanması için karar verecek olanların ayaklarına kapanıyor. Bir şeyler olacak ya bakalım, kentte çoğunluk acıyor Erkel'e. Liputin'i Petersburg'a gidişinin ikinci haftasında tutukladılar. Anlatılması bile pek güç, son derece acayip bir olay oldu onunki. Başka adla bir nüfus kağıdı olduğunu, istese rahatlıkla yurt dışına sıvışabileceği, cebinde de hayli bol para bulunduğu halde Petersburg'da kaldığını, hiçbir yere gitmediğini söylüyorlar. Bir süre Stavrogin ile Pyotr Stepanovich'i aramış, sonra birden sarhoşluğa dökmüş işi. Sağ duyusunu yitirmiş, durumun ne olduğunu kavrayamayan her insan gibi rezalet çıkarıyormuş. Meyhanenin birinde kör kütük sarhoşken yakalamışlar onu. Ruhsal durumunun iyi olduğunu, ifadelerinde yalan söylediğini, mahkemeyi gururla, umutla beklediğini söylüyorlar. Mahkemede konuşma niyeti bile varmış. Kaçtıktan 10 gün sonra köyün birinde yakayı ele veren Tolkaçenko çok daha saygılı davranıyormuş, yalan söylemiyor, kaçamak cevaplar vermiyor, bildiği her şeyi söylüyor. Kendisini haklı çıkarmaya uğraşmıyor, alçak gönüllülükle suçu üzerine alıyormuş. Ama heyecanlı heyecanlı konuşmaya da bayılıyormuş. Seve seve saatlerce konuşuyor. Halkı, onun devrimci unsurlarını bilme konusu açılınca, kurularak konuşuyor, sözlerinin etkili olmasını istiyormuş. Onun da mahkemede konuşmak niyetinde olduğu söyleniyor. Liputin'le o pek korkmamışlardı, tuhaftı bu. Tekrar ediyorum, iş bitmedi henüz. Aradan 3 ay geçti. Toplumumuz başını dinledi, kendine geldi, avareliği bıraktı artık. Kendine göre bir düşüncesi var. Hatta bazı kimseler Pyotr Stepanovich'i dahi, hiç değilse dahiyane yetenekleri olan bir genç sayıyorlar. Soylular kulübünde elini şakağına götürüp "Organizasyon efendim" diyenler oluyor. Ne var ki pek masumca çıkışlardır bunlar. Zaten böyle söyleyenler de parmakla sayılacak kadar azdır. Ötekilerse tersine Pyotr Stepanovich'in yeteneklerini yadsımıyorlarsa da onun gerçeklerden habersiz olduğunu, dünyayı toz pembe gördüğünü, yalnız bir yanının çirkin, budalaca geliştiğini, bu yüzden de son derece akılsız olduğunu iddia ediyorlar. Onun ahlaki yanı üzerine herkes aynı görüşte, hiç kimse tartışmıyor bunu. Doğrusu daha kimlerden söz etmem gerektiğini bilemiyorum. Mavriki Nikolayevich alıp başını gitti. Yaşlı kadın Drozdova çocuklaştı. Evet, pek üzücü bir olayı daha anlatmam kalıyor. Yalnızca olayları anlatmakla yetineceğim. Varvara Petrovna köyden döndükten sonra kentteki evine geldi. Yığılan haberleri hep birden öğrendi, sarstı onu bu haberler. Evine kapandı, kimseyi kabul etmiyordu. Akşamdı, yorgunluktan bitkin düştükleri için erkenden yattılar. Sabahleyin oda hizmetçisi kadın esrarlı bir tavırla Darya Pavlovna'ya bir mektup verdi. Kadının söylediğine göre dün geç vakit gelmişti mektup. Uyudukları için rahatsız etmek istememişti. Posta ile gelmemişti mektup. Acayip bir adam Skvoreshniki'ye, Alexey Yegorovich'e getirmişti onu. Alexey Yegorovich de dün akşam doğru buraya getirmiş, mektubu ona teslim edip hemen Skvoreshniki'ye dönmüştü. Darya Pavlovna kalbi küt küt çarparak uzun süre baktı mektuba, zarfı açmaya cesareti yoktu. Kimden olduğunu biliyordu. Nikolay Visovolodovich'in yazısıydı bu. Zarfın üzerindeki yazıyı okudu. Gizli olarak Darya Pavlovna'ya verilmek üzere Alexey Yegorovich'e. Avrupa'da tamamladığı öğrenimine karşın Rus dil bilgisini iyice okumamış bir Rus soylusunun yaptığı en küçük yanlışları bile düzeltmeden noktası noktasına alıyorum aşağıya bu mektubu. Sevgili Darya Pavlovna, bir zamanlar hasta bakıcım olmayı istemiş, gerektiğinde size yazacağıma dair benden söz almıştınız. 2 gün sonra gidiyorum, bir daha da dönmeyeceğim. Gelmek istiyor musunuz benimle? Geçen yıl Herzen gibi ben de Uri kantonu uyruğuna geçtim. Hiç kimsenin haberi yok bundan. Orada küçük bir ev satın aldım. 12 bin rublem daha var. Gidip orada ömrümüzün sonuna dek yaşayacağız. Oradan hiçbir yere çıkmak istemiyorum. Çok can sıkıcı bir yer, uzun boğazlar, dağlar, kişinin görüşünü de düşüncelerini de daraltıyorlar. Kasvet, her yanda kasvet. Evi küçük almamın sebebi de bu. Hoşunuza gitmezse satarım, başka bir yerde başka bir ev alırım. Hastayım ama oranın havasının bana iyi geleceğini, kabus görmekten kurtulacağımı umuyorum. Bu fiziki hastalığım benim. Ruhsal hastalığım üzerine ise her şeyi biliyorsunuz. Ama her şeyi mi acaba? Hayatımdan çok şeyler anlattım size. Ne var ki her şeyi değil. Size bile anlatmadım her şeyi. Aklıma gelmişken söyleyeyim, karımın öldürülmesinde esas suç benimdir. O zamandan beri görüşemedik sizinle, bilmelisiniz suçlu olduğumu. Lizaveta Nikolayevna'ya karşı da suçluyum. Ama bunu biliyorsunuz. Bu konuda hemen her şeyi önceden sezinlemiştiniz. İyisi mi gelmeyin. Sizi yanıma çağırmam adiliğin daniskasıdır. Öyle ya, benimle beraber hayatınızın için gömesiniz. Benim için sevimli bir yaratıksınız. Kederliyken siz yanımda olursanız içim rahat eder. Yalnız sizin yanınızda yüksek sesle sırlarımdan söz edebilirim. Bu hiçbir şeyi gerektirmez. Hasta bakıcı diye kendiniz söylediniz, sizin deyiminiz bu. Niçin böylesine feda ediyorsunuz kendinizi? Şunu da unutmayasınız ki çağırıyorsam da acımıyorum size. Bekliyorsam da saygı duymuyorum. Ama gene de hem çağırıyorum hem bekliyorum. Nasıl olursa olsun acele cevap vermelisiniz bana. Çünkü hemen gitmek gerekiyor. Gelmezseniz yalnız gideceğim. Uri'den bir şey beklediğim yok. Gidiyorum o kadar. Bu kasvetli yeri bile bile seçmedim. Rusya'ya hiçbir türlü bağlı değilim. Her yerde olduğu gibi Rusya'da da yabancıdır bana her şey. Doğrusu dünyada yaşamayı en az istediğim ülke Rusya'dır. Ama orada bile hiçbir şeyden nefret edemedim. Her yerde denedim gücümü. Kendimi tanımam için öğütlemiştiniz bunu bana. Kendim için, başkaları için yaptığım denemeler daha önce olduğu gibi gene sınırsız olduğunu gösterdi gücümün. Gözlerinizin önünde kardeşinizden tokat yedim, sesimi çıkarmadım. Evli olduğumu herkese duyurdum. Ama neye harcadım bu gücü? İsviçre'de benim için söylediğinize inandığım o sözlerinize karşın, işte bunu anlayamadım hiçbir zaman, şimdi de anlayamıyorum.